Ayrım 3.
Halkın üzerinde etkisi büyüktü. Belki de onu tam da bu yüzden kendi tutucu görüşlerini halka yaymalarının önünde bir engel olarak gördükleri için öldürmüşlerdi. Böylece kafir arkeologlarla rahatça hesaplaşabilirlerdi. Üstelik Hacı Settar olmadan kasabadakileri yönlendirmek daha kolaydı. Yöre halkının yüzyıllardır kuraklık olduğunda, sel bastığında, hastalandıklarında, çocukları olmadığında, kızları evde kaldığında sığındıkları, yardım diledikleri kutsal kara kabire el uzatmışlardı. Onlara bu dünyada ve ahirette yardımcı olan yatırı, kara kabiri kazacaklardı. Bunu inançlarına bir saldırı, Fayat'ın deyimiyle bir küfür olarak algılamaları çok doğaldı. Hacı Settar da öldükten sonra bu sabah Abid Hoca'nın yaptığı gibi halkı kışkırtmalarının önünde hiçbir engel kalmıyordu. Ama öte yandan yıllardır bu bölgede din nedeniyle cinayet işlenmemişti. İnsanlar inançlarına aykırı olan bir işe karşı çıksalar, hatta tehditler savursalar bile bu yüzden kimseyi öldürmemişlerdi. Belki de yanılıyordu. Belki de cinayeti fanatik dinciler işlememişti. İyi de Hacı Settar'ı başka kimi öldürmek isteyebilirdi ki? Gözleri masanın üzerindeki tablet fotoğraflarına kayarken kafasında bir şimşek çaktı. Define avcıları diye mırıldandı. Evet, define avcıları. Onları niye düşünmemişti ki? Kentin son Hititli kralı Pizirris'in Asurlulardan gizlemeyi başardığı söylenen definenin peşinde olabilirlerdi. Böyle bir definenin var olup olmadığını araştırmaya bile gerek duymadan bu uğurda cinayet işleyebilirlerdi. Kazı ekibinin çalışmalarını görünce definenin varlığına her zamankinden daha fazla inanmış olmalıydılar. Böylesine acımasız ve kurnaz olan bu adamlar kimlerdi acaba? Daha önce de kral kapısından kesilmiş kabartmaları satarken yakalanan çolak memili geldi gözlerinin önüne. Hayır, çolak memili olamazdı. Arkalarından konuşan ama karşılaştıklarında yalakalaşan bu kısa boylu kavruk adamın içinde cinayet de olan böylesi kapsamlı bir komployu düzenleyebileceği ihtimali hiç mantıklı değildi. Ama ondan başka da kimse aklına gelmiyordu. Yüzbaşı Hacı Settar'ı siyahlar giymiş bir keşişin ittiğini söylemişti. Katil kendini gizlemek için siyahlar giymiş olmalıydı. Belki de cinayetin kara kabirle bağlantısını göstermek için özellikle siyahlar giyinmişti. Bu daha mantıklıydı. Böylece halk lanetlendiğini düşünerek kazıyı sona erdirmeleri için baskı yapacaktı. Kazının sona ermesi hem fanatiklerin hem de define avcılarının işine geliyordu. Asıl yanıtlanması gereken soru cinayetten kimin sorumlu olduğuydu. İkinci tablet. Ben bütün cinayetlerin sorumlusu, ben bütün suçların zanlısı, ben hem katil hem kurban olan, ben Hattin'in bin tanrısı tarafından lanetlenen zavallı kul, ben sabık ozan, ben uğursuz aşık, ben kralın baş yardakçısı ve celladı, ben yediği ekmeğe, içtiği suya, soluduğu havaya, üzerinde yaşadığı toprağa ihanet eden yazman Patasana. Bu tabletleri okuyacak olana derim ki, umarım tanrıların lanetli gölgesi senden uzak durur. Umarım bal gibi tatlı, Fırat gibi uzun bir ömrün olur. Bir zamanlar benim de böyle güzel bir yaşamım vardı. Hitit ülkesinde pek çok insan talihli sayardı Patasana'nın ailesini. Atalarım, onların ataları ne köle oldular ne de sıradan insanlar. Onlar her zaman sarayda yaşadılar. Şimdi tanrılaşmış olan büyük kahraman kral Şubbilülüyuma zamanından beri onlar saray yazmanlığı yapmaktaydılar. Yüzyıllar önce denizden gemilerle ve karadan öküz arabalarıyla gelen barbarların saldırılarıyla büyük ülkemiz küçük krallıklara bölündükten sonra da atalarım mesleklerini sürdürdüler. Çünkü kralların bizim gibi iyi eğitim görmüş, devlet kurallarını bilen insanlara ihtiyaçları vardı. Bu yüzden atalarım her zaman kralın en yakınında yer aldılar, Panku Soylular Meclisi'nin değerli birer üyesi olarak kaldılar. Nasıl ki krallık kan bağıyla babadan oğula geçerse, bizim ailede de yazmanlık babadan oğula geçiyordu. Yani bu mesleği kendim istemedim, saray yazmanlığı uğursuz bir kardeş gibi babamdan kan yoluyla kaldı bana. Ben yazman olan atalarımdan büyük babam Mitanuva ile babam Araras'ı bilirim yalnızca. Ve babam Araras'tan çok büyük babam Mitanuva'yı severim. Mitanuva benim için yalnızca bir büyük baba değildi. O öğretmenim, arkadaşım, Patasana'yı Patasana yapan adamdı. Babam Araras ne kadar soğuk, katı bir adamsa, büyük babam Mitanuva da bir o kadar cana yakın, sıcak ve neşeli bir insandı. Böyle zıt yaratılışta iki kişinin baba oğul olduklarını düşünmek bile tuhaf geliyor insana. Bana gelince ben hem büyük babama hem de babama benzerim. Duygularım büyük babama çekmiştir, aklım babama. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu bilir misiniz? Yüreğimin yap dediğini aklım yapma der. Aklımın soylu bulduğu yüreğimce dal kavukluktur. Yüreğimin doğru bulduğuysa aklımca suç. Bir yanım bahar rüzgarı gibi uçarı, tez canlıdır. Öteki yanım kış soğuğu gibi katı, ağır kanlıdır. Bir yanım içimden gelen seslere kulak verir. Öteki yanım öğrendiklerime, bildiklerime. Ben yıllarca bedenimde aynı yöne bakıp farklı şeyler gören iki insanı taşıdım. İki insanın isteklerini aynı anda yerine getirmeye çalıştım. İşin kötüsü ne tümüyle biri ne de öteki olabildim. İkisi arasında bocalayıp durdum. Elimden gelse babamdan hemen kurtulur, tümüyle büyük babam gibi olurdum. Ama bunu yapamadım. Ne çare ki tanrılar bu iki insanı aynı anda taşıyacaksın demişlerdi bana. İstesem de buna karşı duramazdım. Bu yüzden onları barıştırmaya çalıştım. Bazen başardığımı da sandım ama sonuçta hep yanıldığımı anladım. Büyük babam Fırat'a baktığında içimizdeki sevincin sırrını görürdü. Babamsa Fırat'ta bizi düşmanlarımızdan daha üstün kılan gücü görürdü. Zeytini, nohudu, buğdayı, kayısı ve üzümü görürdü. Büyük babama Fırat nedir diye sorduğunuzda, gündüzleri sevgilinin gözlerine yansıyan ışıktır derdi, geceleri ise sevgilinin çözülmüş siyah saçları. Babama sorsanız alacağınız yanıt belliydi. Düşmana kaptırılmaması gereken bereketli bir sudur Fırat. 3. Bölüm. Güneşin parlak ışıkları Fırat'ın karanlık sularına dokundu. Nehrin kenarındaki ağaçlar en yaşlı cevizinden en genç incirine kadar, köyler en zengininden en yoksuluna kadar, otlar en şifalısından en zehirlisine kadar, hayvanlar en uysalından en vahşisine kadar, insanlar en zengininden en yoksuluna kadar aydınlanmaya, ısınmaya, uyanmaya başladılar. Kararlılıkla çıktı odasından Esra. Yeniden paniğe kapılmadan, duraksamadan, daha fazla zaman yitirmeden arkadaşlarıyla konuşmak niyetindeydi. Kapıya çıkınca parlak ışık gözlerini aldı, başından eksik etmediği hasır şapkasını takmadığını fark etti ama dönüp almadı, okulun ön tarafındaki dersliklere yürüdü. Teoman, Kemal ve Murat aynı zamanda bilgisayarları da koydukları geniş bir derslikte kalıyorlardı. Aslında Kemal sevgilisi Elif'le aynı odayı istiyordu. Ama Esra'nın bunun yöre halkı arasında yakışık almayacağını söylemesi ve Elif'in de bu görüşü desteklemesiyle erkek arkadaşlarıyla aynı mekanı paylaşmak zorunda kalmıştı. Elif onların yanındaki küçük odada kalıyordu. Bernd tam karşılarındaki dersliğe yerleşmiş, Timothy ise bahçeye bakan aydınlık dersliği seçmişti. Öncelikle kendi ekibiyle konuşmaya karar vermişti Esra. Her ne kadar yetkisi göstermelik gibi duruyorsa da kazı yetkilisi olarak Kemal'in bu durumu öğrenmeye hakkı vardı. Kendi aralarında tartıştıktan sonra Timothy Hurley ile Bernd Burns'e durumu anlatacaktı. Ama tam okulun köşesini dönerken iri cüssesiyle Timothy karşısına çıkıverdi. Şalvara benzer ince kumaştan siyah bir pantolon giymişti. Üstünde rengi solmuş bir tişört vardı. 51 yaşında olmasına karşın oldukça dinç görünüyordu. günaydın dedi neredeyse aksansız bir Türkçe ile. Sağ elinde kalınca bir dal parçasına geçirilmiş balıkları tutuyordu. Dalı havaya kaldırarak Esra'ya gösterdi. Şapıt, Fırat'ın en lezzetli balığı, Antepli balıkçıların hediyesi. Güneşte pulları al al yanan balıkları ilgisizce süzen Esra'nın yüzündeki tedirgin ifade Timothy'nin gözünden kaçmamıştı. Balıklarla yüklü dalı indirirken kaygıyla sordu. Ne var, ne oldu? Sesinde öyle dostça, öyle içten bir tını vardı ki aldığı kararı unutan Esra çözülüverdi. Hacı Settar öldürülmüş. Timothy'nin kadifemsi iri kara gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Öldürülmüş mü? Evet, hemen toplanıp konuşmamız lazım. Sen Bernd'i uyandırır mısın, ben de ötekileri kaldırayım. Timothy daha fazla soru sormadı, Esra ile birlikte okulun ön tarafına yürüdü. Toplantı yeri olarak Teomanların kaldığı geniş dersliği seçmişlerdi. Derslikte sıraları yan yana koyup pencere kenarına birkaç metre arayla üç yatak yapmışlardı. Dört sırayı da sınıfın tam ortasına çekerek bilgisayar masalarına dönüştürmüşlerdi. Kalan sıralarsa arka duvarın önünde istiflenmişti. Ekip kısa sürede toplanmıştı ama Bernd'in bulunamaması nedeniyle toplantıya başlamak için 15 dakika kadar beklemeleri gerekti. Nihayet kapıda görünen Alman arkeolog bisiklete binerek Fırat'ın kıyısına indiğini söylüyordu. Timothy şaşırmıştı. Neden karşılaşmadık öyleyse? Normal dedi Bernd, Fırat uzun bir nehir. Timothy üzerinde durmadı. Ekibin öbür üyeleri de soru sormayınca Esra metin görünmeye çalışarak Hacı Settar'ın öldüğünü söyledi. Önce inanmadılar, sorular sordular. Olayın doğru olduğunu anlayınca herkesi derin bir üzüntü kapladı. Aralarında Hacı Settar'ı sevmeyen yoktu. Yaşlı adam, Bernd dahil, hemen hepsinin kalbini kazanmayı bilmişti. Derslikteki sessizliği Teoman bozdu. Belki de Hacı Settar kalp krizi geçirerek kendi kendisine düşmüştür. Eski bir kan davası olmasın dedi Kemal. Hacının hiç düşmanı yoktu ki diye karşı çıktı Murat. Onu kimi öldürmek ister? Murat haklı dedi Elif. Bu yörede onu sevmeyen kimseye rastlamadım. Konuşulanları dinleyen Esra bu cinayetin kazıyı engellemek için işlendiğini söylemek üzereydi ki Halaf içeri girdi. Genç aşçı açık kapıdan neler konuşulduğunu duymuştu. Kahvaltıyı hazırlayayım mı demek için geldiğini unutarak boş yere kendinizi yormayın dedi damdan düşer gibi. Onu kimin öldürdüğünü biliyorum. Aynı anda bütün gözler Halaf'a çevrildi. Neler söylüyordu bu adam? Derslikteki'lerin kendisine bakmasıyla bir adım geriledi Halaf. Fayat'ı dövdüğünde Esra'nın gösterdiği tepkiyi anımsamıştı. Kusura bakmayın Esra Hanım dedi. Konuşmalarınızı duydum da ağzımdan kaçıverdi. Hacı Settar'ın öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Esra'nın yüzü ciddi, sesi gergindi. Biraz daha çekindi Halaf ama yanıt vermekte de gecikmedi. Yüzbaşı Eşref içeride sizinle konuşurken cipin başındaki Ankaralı asker anlattı. Esra'nın yüzündeki ciddiyet meraka dönüştü. Asker Hacı Settar'ı kimin öldürdüğünü biliyor muymuş? Hayır, asker bilmiyor ama ben biliyorum. Esra'nın kafası karışmıştı. Sen nereden biliyorsun? Katil söyledi dedi Halaf. Söylediklerinin önemini kavrayamamış bir adamın masumluğu vardı yüzünde. Aşçının saçmaladığını düşünen Kemal, yani dedi manidar bir gülümseyişle, katil cinayeti işledikten sonra gelip sana mı anlattı? Halaf ters ters baktı. Bir türlü sevememişti bu ince uzun İstanbullu oğlanı. Ya hiç öyle şey olur mu diyerek başını salladı. Tabii ki daha önceden anlatmıştı. Ekibin en genci, en sabırsızı Murat atıldı. Peki kimmiş katil? Hiç duraksamadan yanıtladı Halaf. Şehmuz, Roji'nin emmi oğlu Şehmuz. Halaf'ın olayları böyle parça parça anlatması Esra'yı sinirlendirmeye başlamıştı. Rojin de kim? Rojin Hacı Settar'ın son karısı. Esra'nın gözlerinin önünde güleç yüzlü, elleri kırmızı nakışlı, şakağında üç noktalı dövme bulunan balık etinde genç bir kadın canlandı. Hacı Settar evine davet ettiğinde karşılaşmışlardı. Rojin, yaşlı adamın neredeyse torunu yaşındaydı. Hacı Settar, bu da bizim üçüncü hanım demese, dünyada tahmin edemezlerdi bu genç kızın karısı olduğunu. İşin tuhafı, kız hiç de mutsuz görünmüyordu. Öteki iki kadın yer sofrasını hazır ederken, Rojin de büyük bir istekle enfes bir çiğ köfte yoğurmuştu onlara. Şehmuz sevdalıymış Rojin'e. Ama emmisi kızı onun yerine Hacı Settar'a vermiş. Esra'nın öfkesi geçmiş, sesi sakinlemişti. Sen nereden biliyorsun bunları? Antep'e gider gelirken birkaç kere bunların minibüsüne düştüm. Şehmuz anlattı. Minibüsçülük mü yapıyor Şehmuz? Memili'nin minibüsünde muavin. Bana anlatmıyorlar ama başka pis işleri de var. Kazıyı sorup duruyordu. Yok altın çıkmış mıymış, define var mıymış? Geçen sene de bahçesinde ot yetiştirmekten içeride yatmış. Ot mu? Diye sordu genç kadın merakla. Esrar diye açıkladı Timothy. Bildiğiniz Hint keneviri. Bernd sessizce güldü Timothy'nin sözlerine. Bernd'in gülüşüne Murat da katıldı. Esra ters ters baktı Murat'a. Arkeolog adayı bakışlarını kaçırdı. Aslında Murat'a değil de Bernd'in gülüşüne bozulmuştu. Evet, esrar diye anlatmasını sürdürdü halaf. Ne pislik ararsanız var herifte. Bence o Şehmuz puştu öldürmüştür Hacı Emmi'yi. Şehmuz sana tam olarak ne söyledi diyerek bu defa Elif atıldı. Yosun yeşili gözlerin üzerine dikildiğini fark eden halafın yüzü kıpkırmızı oldu. Kıza bakamadan yanıtladı soruyu. Fırsatını bulur bulmaz geberteceğim bu yaşlı papazı deyip duruyordu. İlginç dedi Esra. Rahatlamış gibiydi. Eğer bu varsayım doğruysa kazı tehlikede değildi. Belki de Şehmuz'u kışkırtan Memili'ydi. Böylece hem Şehmuz sevdiği kıza kavuşacak hem de kazı alanının lanetlenmiş olduğu söylentisi yayılacaktı ortalığa. Gerçekten ilginç diye mırıldandı yeniden. Ela gözlerinde belli belirsiz bir umut ışıltısı parıldadı. Bunu yüzbaşıya söylemeliyiz dedi arkadaşlarına dönerek. Haklısın diye onu destekledi Teoman. Hemen yakalasınlar Şehmuz'u. Bert dışında herkes bu kanıdaydı. Alman arkeolog oturduğu sıranın üstünde kımıldayarak sıkıntıyla söylendi. Biz bu olaya neden karışıyoruz? Bu güvenlik kuvvetlerinin işi değil mi? Esra sertçe yanıtladı. Aynı zamanda bizim de işimiz. Hacı Settar'ın minareden atıldığını öğrenen kasaba halkı daha şimdiden kara kabirin laneti diye konuşmaya başlamış. Ama bu çok saçma diyecek oldu Bernd. Hiç de saçma değil dedi Timothy. Görmüş geçirmiş bir adamın kendinden emin ses tonuyla. Onların inancı böyle. Biz onların konuğu olduğumuza göre saçma da gelse inançlarına saygı göstermeliyiz. Sinirli sinirli güldü Bernd. Her kazı bölgesinde böyle söylentiler çıkar diye mırıldandı. Howard Carter, Krallar Vadisi'nde Tutankamon'un mezarını bulduğunda da Firavun'un lanetinden bahsedilmişti. Ama söylentiler arkeologları yolundan çevirmedi. Esra, anlamıyorsunuz demek üzereydi ki lafa karışan Murat konuyu iyice karıştırdı. Öyle diyorsunuz ama mezarın açılmasından sonra kazı sorumlularından Lord Carnarvon'un ölümüyle başlayan ve ekiptekilerin birer birer hayata veda etmeleriyle süren bu olay hala tümüyle açıklanabilmiş değil. O günlerde Londra gazeteleri bu konuyu manşetlerinden indirmemişlerdi. Doğaüstü güçlerin varlığına inanan, parapsikolojiye yatkın olan Murat'ın bu savı, Esra'nın derinden bir iç geçirmesine neden oldu. Timothy'nin dudaklarında alaycı bir ifade belirmişti. Teoman'la Elif tartışmayı ilgiyle izliyorlardı, Kemal çattık dercesine sessizce başını sallıyordu, halafsa anlatılanlardan ürkmüş gibiydi. Bu tartışma çok önce bitti dedi Bernd, küçümseyen bakışlarla genç öğrenciyi süzerek. 1933 yılında Profesör Steindorf söylentileri kesinlikle yalanladı. Gazetelerde cahil okurlarını eğlendirecek başka konulara yöneldiler. Sizin gibi parlak bir öğrencinin hala bunlara inanıyor olması çok tuhaf. Murat yanıt vermeye hazırlanıyordu ki Esra araya girdi. Bunu başka zaman tartışırsınız. Önemli olan bu cinayetin kazı çalışmalarına zarar vermeden çözülmesi.
Bence halafın söyledikleri çok önemli. Hacı Settar'ı gerçekten de Şeyh Mus öldürmüş olabilir. Bunu yüzbaşıya bildirmemizde büyük yarar var ama biz de dikkatli olmalıyız. Neden dikkatli olalım? Karşı çıkan yine Bernd'ti. Biz burada kazı yapıyoruz. Bizi ilgilendiren geç Hititler Hacı Settar'ın nasıl öldürüldüğü değil. Esra kararlı bir tavırla Alman'a baktı. Bakın Herr Burns, siz kazı başkanı olduğunuzda yerel halkla ilişkileri nasıl düzenlersiniz bilmiyorum ama ben onlarla iyi geçinmekten yanayım. Ve bu ülkeyi de insanlarını da sizden daha iyi tanıyorum. Siz dahil hepimizin can güvenliği için lütfen sözlerimi kesmeden dinleyin. Can güvenliği mi diye sordu Timothy. Duyduğunuz bir şey mi var? Timothy'yi yanıtlamak yerine hala ayakta dikilmekte olan genç aşçıya döndü Esra. Sağ ol Alaf dedi. Söylediklerin çok önemliydi. Bu olayın çözülmesinde büyük yardımın dokunacak. Ama karakola gidip bunları yüzbaşıya da anlatmalısın. Alaf'ın yüzü asıldı. Gitmemiz şart mı? Telefonla söylesek? Gitmeden önce telefon da ederiz. Şeyh Mus'u kaçırmasınlar. Ama ifadeni almak isteyeceklerdir diye açıkladı Esra. Aşçının tedirginliğini fark edince, merak etme yüzbaşıya birlikte gideceğiz diye yatıştırmaya çalıştı. Halafın tedirginliği geçmemişti ama yazgısını kabul eden bir adam gibi boynunu büktü. O zaman ben gidip kahvaltıyı hazırlayayım diyerek usulca çıktı odadan. Genç aşçı uzaklaşınca, aslında somut bir tehlike yok dedi Esra. Bakışlarını Timothy'ye dikmişti ama herkese anlatıyor gibiydi. Yine de şu kara kabirin laneti söylentisi beni ciddi olarak kaygılandırıyor. Bu yörede dini inançlar çok güçlü. Kazının inançlarına saygısızlık olmadığını, lanete yol açmayacağını halka anlatmamız lazım. Ve bunu kesinlikle jandarma aracılığıyla yapmamalıyız. Hacı Settar'ın varlığı bizim için çok önemliydi. O kasabadan biriydi, halk onu dinliyordu. Artık Hacı Settar yok. Kazıya karşı çıkan fanatikleri durduracak kişiyi kaybettik. Şimdi daha fazla sorumluluk almamız gerekiyor. Haklısın dedi Timothy, bir haftalık bakır rengi sakalını kaşıyarak. Buna benzer bir olayı Ninova yakınlarındaki bir kazıda yaşamıştık. Halkın kutsal saydığı çivi yazısı tabletlerini toplamak istedik. Ama yerliler bu tabletlerin kendilerini beladan koruduğunu söyleyerek vermek istemediler. Kazı başkanı olan Fransız Profesör Andre hükümete başvurdu. Tatsız olaylar çıktı, üstümüze ateş açıldı. Kazıyı bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Üstelik tek bir tableti bile alamadan. Bizim işin en kötü yanı yöre halkıyla ters düşmektir. Bu duruma düştüğümüz an eşyaları toplamaya başlamak gerek çünkü kazının sonu gelmiş demektir. Bernd bu sözlere dudak bükerken, ama diyerek Esra yeniden başlamıştı söze. Bu kazıyı yarıda bırakmamız anlamına da gelmiyor. İşçilere kaygılandığımızı belli etmemeliyiz. İşler devam etmeli. Kimse kazıdan ayrılmayı düşünmemeli. Ayrılmak da nereden çıktı diye sordu Bernd. Alman Arkeoloji Enstitüsü basın toplantısı için bütün gücüyle çalışıyor. Dün Herr Krenker'le konuştum. Ön hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Esra rahatlamıştı. Bernd haklı dedi. Kazıyı durduralım, kazıdan ayrılalım laflarını unutalım artık.